15. ve son ayrım, sayfa 313. Sonuçlandırıcı düşünceler. Sürecin PKK'ya etkisi. Her terör örgütünün politik bir hedefi vardır. PKK'nın kurulduğu ve eyleme geçtiği yıllardaki hedefi, Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin belli bölgelerini kapsayan Birleşik Büyük Kürdistan Devleti'ni kurmaktı. PKK bu hedef için yola çıktı. Hedefine ulaşmak için uzun süreli halk savaşı stratejisini benimsedi. Stratejik savunma adını verdiği ilk aşama için terör yöntemini kullandı. Bu aşamada tam başarı sağlasaydı TSK'ya karşı stratejik denge ve daha sonra stratejik taarruz aşamasına geçecek ve bağımsız Kürt devletini kuracaktı. 1. Körfez Savaşı sonrası Kuzey Irak'ta güçlenen PKK, 1991-1993 yılları arasında terörü zirveye tırmandırdı. Abdullah Öcalan bu yıllarda kurtarılmış bölgeler, hatta bağımsızlık ilan edebilecek düzeye geldikleri yolunda açıklamalar yapıyordu. Ancak TSK'nın 1992'den itibaren alan hakimiyeti konseptine geçmesi ve büyük çaplı yurt içi ve sınır ötesi harekatlar yapmasıyla PKK'nın silahlı gücü gerilemeye başladı. 1995'te yapılan ve Çelik adı verilen sınır ötesi operasyonla PKK'nın silahlı gücü etkinliğini yitirdi. Daha sonra yeniden toparlandıysa da 1997 yılında gerçekleştirilen Çekiç ve Şafak operasyonlarıyla silahlı gücünün beli yeniden kırıldı. TSK'nın bu başarısının önemli sonuçları olmuştur. TSK'nın silahlı mücadeleyi kazanması ve baskısını sürdürmesi karşısında Abdullah Öcalan birkaç kez ateşkes talebinde bulunmuş, zaman kazanmaya çalışmış ve bu arada strateji değişikliğinin ilk işaretlerini vermiştir. Öcalan TSK'nın baskısı karşısında bağımsız Kürt devleti hedefinden vazgeçtiğine, böyle bir amaçları olmadığına ilişkin açıklamalar yapmaya başlamıştır. Ancak strateji değişikliği Öcalan'ın yakalanıp İmralı cezaevine konulması ve yargılanmasıyla birlikte netleşmiştir. Öcalan savunmasında bağımsız Kürt devleti iddiasından vazgeçmiş, yerine demokratik cumhuriyet iddiasını koymuştur. Öcalan'ın yeni stratejisi olan demokratik cumhuriyet iddiası iki uluslu Türkiye tezine dayanır. Türklerin ve Kürtlerin iki kurucu ulus olarak anayasada yer alması talebini içerir. Öcalan savunmasını ve yeni stratejisini yakalandığı 1999 yılından sonra AB konjonktüründen de yararlanarak Kürt kimliğinin tanınması ve kültürel haklar eksenine çekmiştir. Bağımsız Kürt devletinden vazgeçtiği gibi federasyon talebini de safsata diyerek terk etmiştir. Birleşik Büyük Kürdistan Devleti iddiasını ise demokratik ülke, özgür ana yurt ve demokratik Orta Doğu, Birleşik Ana Yurt sloganlarına yeniden formüle etmiştir. Bu formülün açılımı şudur: Kürtlerin yaşadığı ülkelerde ortak devlet yapısına ulaşmak. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'yi iki uluslu ortak devletler haline dönüştürmek. Bu ülkelerdeki Kürtlerin temsillerinden oluşan bir üst siyasi organ oluşturmak. Kontragel veya Komagel ve bu organın alacağı kararların her ülkedeki Kürt partisi veya partileri tarafından takibini sağlamak. Sonuç olarak Kürtlerin dört devlete ortak olmasını sağlamak. Öcalan'ın yeni stratejisi budur. Öcalan, AİHM'ne gönderdiği ek savunmasında devlet aygıtını, ulusal kurtuluşçuluğu, iktidarı da hedeflerinden çıkarmış, yerine kırsal, komünal veya ekolojik sosyalist adını verdiği bir çeşit komünal yaşam ve yönetim anlayışı koymuştur. Öcalan, somut Kürt devleti hedefinden ütopik komünal yaşam ve yönetim tarzına yönelmiştir. 2007 itibariyle baktığımızda ise Öcalan'ın Kürtlerin anayasada kurucu ulus olarak yer almaları talebinden farklı kültürlere anayasada güvence sağlayacak bir hüküm konulması talebine geldiği görülüyor. Böyle bir hüküm konulması halinde PKK'yı 2-3 ay içinde dağdan indirebileceğini öne sürüyor. Öcalan ve PKK'nın bu strateji değişikliği ile nihai politik hedefinden vazgeçtiği biçiminde yorumlanabilir mi? Strateji değişikliğine gitmek zorunda kalmış olsa da Öcalan ve PKK'nın bağımsız Birleşik Büyük Kürdistan olan politik hedefinden vazgeçtiği söylenemez. Strateji değişikliğine gitmesindeki en önemli etkenin TSK'nın silahlı mücadeleden üstün çıkması olduğu söylenebilir. Bu etkenin yanı sıra Soğuk Savaş döneminin bitmesi, Sovyetler ve Suriye desteğinden mahrum kalması, yeni dünya koşullarının da etken olduğu belirtilmelidir. Sürecin devlete ve TSK'ya etkisi. Çok şiddetli ve kanlı geçen 27 yıllık terör ve terörle mücadelede yaşanan askeri, sosyal ve siyasal süreç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve TSK üzerinde etkiler yaratmıştır. 1980'lerde Kürt yoktur yaklaşımına dayanan resmi söylem, 1992 sonrasında Milli Güvenlik Kurulu zemininden de geçerek Kürt realitesi vardır söylemine dönüşmüştür. Devlet Kürt gerçeğini kabul etmiştir. Ancak bunu bireysel ve kültürel haklar çerçevesinde kabullenmiştir. Federasyon, iki kurucu ulus, grup veya siyasi haklar biçimindeki talepleri kabul etmemiştir. Avrupa Birliği'ne üyelik ve müzakere sürecinde Kürtçenin ana dili olarak öğrenilmesi, kurslar açılması, Kürtçe yayın kimliğin ve kültürün yaşanmasına ilişkin düzenlemeler, Milli Güvenlik Kurulu'nda da görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Bu da Kürt realitesini kabul eden yeni çizginin Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunan askerler tarafından da kabul edildiğini gösterir. Sürecin devlet ve TSK üzerindeki en önemli etkisi gelinen bu çizgi olarak görülebilir. Devlet ve TSK bu süreçte bireysel ve kültürel olarak kabul ettiği haklara karşılık toprak bütünlüğü, üniter ve ulus devlet niteliklerini kırmızı çizgi olarak belirlemiştir. Sürecin devlet, TSK ve PKK üzerindeki etkilerinden sonra görüşlerini aktardığımız komutanların yaklaşımlarından çıkan sonuçlara bakalım. ABD'ye güvensizlik. PKK ile mücadele sürecinde bazı kırılma noktalarının Türk generallerinde ABD'ye karşı bir güvensizlik oluşturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 1991 1. Körfez Savaşı sonrasında yaşanan gelişmelerin komutanlarda ABD'ye karşı bir kuşku uyandırdığı anlatımlarında ortaya çıkıyor. Çekiç güç uygulamasında Kuzey Irak'taki Kürtlerin korunmasının yanı sıra PKK'ya yardım edildiği komutanların çoğunun ortak izlenimi. Bu izlenimin oluşmasında Türkiye sınırına doğru gerçekleşen Kürt göçü, çekiç gücün faaliyetleri, 1 Mart tezkeresinin müzakereleri sırasında ABD tarafının Barzani ve Talabani'den yana bir tutum sergilemesi, ABD'nin Türk askerinin Kuzey Irak'a girmesine başından beri karşı oluşu, Mart 2003'te ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra Kürt gruplara verdiği askeri ve siyasi destek, 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak'ta Türk askerinin başına çuval geçirmeleri ve gözaltına almaları, Türkiye'nin sınır ötesi harekat yapmasına karşı duruşları ve Ankara'nın ısrarlı taleplerine karşın PKK'ya karşı harekete geçmemesi başlıca faktörler olarak görülüyor. Orgeneral Doğan Güreş'in Genelkurmay Başkanı olarak ABD helikopterlerinin PKK'lılara yardım atarken tespit edildiklerini açıklaması önem taşıyor. Aytaç Paşa'nın kuşkusu. ABD'ye güvensizlik bağlamında Aytaç Yalman Paşa'nın Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesiyle ilgili yorumu dikkat çekiyor. 6. Kolordu Komutanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı sırasında Suriye ile ilişkileri yürüten ve Kara Kuvvetleri Komutanı olarak da görev yapan Aytaç Yalman Paşa, ABD'nin Öcalan'ı Kuzey Irak'la Barzani ve Talabani'yi güçlendirmek için teslim ettiği düşüncesini taşıyor. Öcalan'ı Türkiye'ye teslim ederek Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabani'ye ciddi bir alternatif olmaktan çıkardığı, Kuzey Irak'taki hakimiyetlerini güçlendirdiği yorumunu yapıyor. Öcalan'ın teslim edilmesini ABD'nin Irak'a müdahale ve Kuzey Irak'ta arzu ettiği oluşumun planlarının bir parçası olarak görüyor. Aytaç Paşa'nın bu yorumu bulunduğu görevler dikkate alınırsa ABD'ye karşı büyük bir kuşkuya işaret ediyor. 1 Mart tezkeresi. Komutanlar 1 Mart tezkeresinin TBMM tarafından geri çevrilmesinin büyük bir hata olarak görüyorlar. Orgeneral Necati Özgen dışında görüşlerini aktardığımız komutanların tümü 1 Mart'ın geri çevrilmesiyle hem büyük bir hata yapıldığını hem de tarihi bir fırsatın kaçırıldığını vurguluyorlar. Komutanların çoğunluğu 1 Mart tezkeresinin TBMM tarafından reddedilmesiyle PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığına son verilmesi ve Kuzey Irak'ta Kürt gruplar lehine gelişen siyasal duruma engel olunması fırsatının kaçtığı görüşündeler. Kuzey Irak'ta Kürt devleti oluşumunun ABD himayesinde hızlanmasının önemli nedenlerinden biri olarak 1 Mart tezkeresinin reddedilmesini görüyorlar. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök Paşa, 1 Mart tezkeresinin geri çevrilmesinde AKP'nin hatalı olduğuna dikkat çekiyor ve sonuca anayasal kaza diyor. Bu konuda kendine yöneltilen eleştirileri ise haksız buluyor. Genelkurmay Başkanı olarak bu konuda oylamadan önce açıklama yaparak sonucu etkilemeye çalışmayı hiç düşünmediğini, bunun TBMM'nin üzerinde irade koymak anlamına geleceğini, bu nedenle de açıklama yapmayarak doğru davrandığını savunuyor. Hilmi Özgökbaş'a ABD'lilere Türk havaalanı ve limanlarında keşif ve onarım için izin veren tezkerenin geçirilmesinden sonra 1 Mart tezkeresinin kabul edilmeyişini tutarsızlık olarak niteliyor. ABD'nin keşif ve onarım izni verilmesini 1 Mart tezkeresinin de onaylanacağı beklentisiyle hareket etmesine yol açtığını vurguluyor. ABD'nin bu nedenle 1 Mart sonrasında Türkiye'yi dinlemediğine işaret ediyor. Wolfowitz'in Genelkurmay'ın süreci iyi yönetemediği eleştirisini yersiz ve haksız buluyor. 1 Mart tezkeresine karşı yöneltilen eleştirileri ve ABD'ye karşı dile getirilen kuşkulara da katılmıyor. Çuval olayı. ABD askerlerinin 4 Temmuz 2003 günü Süleymaniye'de Türk timine baskın düzenlemeleri, kafalarına çuval geçirerek gözaltına almaları, komutanlarda silinmeyecek derin izler bıraktığını söyleyebiliriz. Görüşlerini açıkladığımız generallerin hepsi Türk askerinin bu olayı unutmayacağını belirtiyorlar. ABD askerlerine direnmeyen ve ateş emri vermeyen tim komutanının bu tutumunun, Hilmi Özkökbaş'a hariç, komutanların tümü yanlış olduğunu düşünüyorlar. Generaller tim komutanının kaybedeceğini bilse bile çatışmaya girmesi gerektiğini savunuyorlar. Bu konunun yargıya intikal ettirilmesinin de hata olduğunu belirtiyorlar. Hilmi Özkökbaş'a ise tim komutanının doğru yaptığını düşünüyor. Tim komutanının ateş emri vermeyerek olayı büyütmeden kontrol altına aldığı düşüncesinde. Tim komutanını o koşullarda ateş emri vererek sonuç alamayacağını, bunu gördüğü için daha büyük bir soruna yol açmadan doğru tutum aldığını savunuyor. Hilmi Özkökbaş'a çuval olayında komuta zincirinde yer alan komutanların pasif görevlere çekildikleri ve sonra da emekliye ayrılarak cezalandırıldıkları iddiasını da kabul etmiyor. TSK'nın durduğu çizgi. Komutanların hiçbiri 1980'lerde dillendirilen Kürt yoktur söylemini kullanmıyor. Aksine Süleyman Demirel'in 1990'ların başında Diyarbakır'da ifade ettiği gibi Türkiye'de bir Kürt realitesi olduğunu belirtiyorlar. Ancak bunu Kürtçülük ve PKK'dan ayırıyorlar. 1980 müdahalesinin lideri 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 27 yıl sonra bu kitapta yer alan söyleşimizde Güneydoğu'da görev yapacak memurlar hem Türkçe hem Kürtçe bilmeli demesi yaşanan değişimi ve gelinen aşamayı göstermesi bakımından önemli bir gösterge. Hilmi Özkökbaş'a Kürt gerçeğiyle Kürtçülük hareketleri ve PKK'nın arasındaki ilişkiye dikkat çekerken Aytaç Yalmanpaşa'nın biz sorunu zamanında görmemişiz ifadesi de önem taşıyor. Meslek yaşamları PKK ile mücadeleyle geçmiş olan bu üst düzey komutanların Aytaç Paşa'nın ifadesiyle sorun sosyal aşamadayken gerekli politikaların uygulanmamasına dikkat çekmeleri soruna sadece askeri yönüyle bakmadıklarını da gösteriyor. Aytaç Paşa'nın sorunu zamanında görememişiz öz eleştirisinin yanı sıra bir asimilasyon da olmamış saptaması da komutanların olaya sadece cephede mücadele etmediklerini, olayı, tarihi, sosyal ve siyasal yönüyle de analiz etmeye çalıştıklarını işareti. Hilmi Özkökbaşa'nın Kürt gerçeğini kabul ederek bunu PKK ve ayrılıkçı Kürtçü akımlardan ayırdıktan sonra çözümü Avrupa Birliği üyeliği ve refahın arttırılmasında görmesi de siyasal bir yaklaşım olarak dikkat çekici. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması ve kişi başına milli gelirini 15 bin dolarlara çıkarması halinde sadece Güneydoğu'daki değil Kuzey Irak'taki Kürtlerin bile Türkiye'ye yönelecekleri, bu halde ise bölünmek bir tarafa Türkiye'nin aidiyet cazibesinin yükseleceği düşüncesinde. Bu yaklaşımı Özkökbaşa'yı ABD ve Avrupa Birliği'ne karşı güvensizlik ve kuşku belirten diğer komutanlardan ayırıyor. Avrupa Birliği'nin Kürtler ve PKK konusundaki tavrı ile Türkiye'nin üyeliğini yokuşa sokan tutumuna işaret eden diğer komutanlar Özkökbaş'a kadar iyimser değiller. 2000'lerin başında TSK'nın da dahil olduğu Avrupa Birliği üyeliğinin bölünme ve laiklik açısından güvence oluşturacağına ilişkin büyük uzlaşma bugünlerde biraz gevşemiş görünüyor. Kürt sorununda TSK'nın duracağı çizgiye gelince... Kürt gerçeğini kabul eden komutanlar Kürtlerin de kendilerini Türk ulusunun bir unsuru olarak görmeleri gerektiğini savunuyorlar. Bu bağlamda dillerini konuşmalarını, öğrenmelerini, kültürlerini yaşamalarını ve yaşatmalarını, ancak bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını, laik ulus devlet niteliğini kabul ederek ve ona bağlı kalarak yapmalarını kabul edilebilecek çizgi olarak görüyorlar. Bu taleplerin siyasal hak, grup hakkı olarak gündeme getirilmesini, üniter yapının ve ulus devlet niteliğinin zedelenmesine yol açacak girişimleri kabul edilemez buluyorlar. TSK en son duracağı çizgiyi böyle belirlemiş durumda. Önümüzdeki dönemde sorunun ve mücadelenin bu çizgi ekseninde yoğunlaşacağı görülüyor. Kaynakça: Özel Görüşmeler. Kenan Evren 7. Cumhurbaşkanı, Süleyman Demirel 9. Cumhurbaşkanı, Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı 1990-1994, İsmail Hakkı Karadayı Genelkurmay Başkanı 1994-1998, Hilmi Özkök Genelkurmay Başkanı 2002-2006, Aytaç Yalman Kara Kuvvetleri Komutanı 2002-2004, Necati Özgen Asayiş Bölge 1991-1993 3. Ordu ve Harp Akademileri Komutanı, Hasan Kundakçı Asayiş Bölge Komutanı 1993-1995, Altay Tokat Asayiş Bölge Komutanı 1995-1997. Gazeteler: Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet Arşivleri. Kitaplar: Bila Fikret, Sivil Darbe Girişimi ve Gizli Belgelerle 1 Mart Tezkeresi, Ankara'da Irak Savaşları 6. Basım Güncel Yayıncılık İstanbul 2007. Satranç Tahtasında Yeni Hamleler, Hangi PKK? 3. Baskı, Ümit Yayıncılık Ankara 2004. Bölügiray Nevzat, Özal Döneminde Bölücü Terör, Kürtçülük, 2. Basım Tekin Yayınları İstanbul 1993. İsmet G. İsmet, Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı 1973-1992, 2. Baskı Turkish Daily News Yayınları Ankara 1993. Kışlalı Mehmet Ali, Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çatışma 2. Baskı Ümit Yayıncılık Ankara 1996. Kundakçı Hasan, Güneydoğu'da Unutulmayanlar, Alfa Yayınları İstanbul 2004. Meriç Melih, Çuval Günü 4 Temmuz 2. Baskı Güzel Dünya Yayınları İstanbul 2007. Özcan, Doktor Nihat Ali, PKK Kürdistan İşçi Partisi, Tarihi, İdeolojisi ve Yöntemi, Asam Yayınları Ankara 1999. Özda, Profesör Doktor Ümit, Türkiye, Kuzey Irak ve PKK, Bir Gayri Nizami Savaşın Anatomisi, Asam Yayınları Ankara 1999. Öztürk Saygı, Sınır Ötesi Harekatın Kurmay Günlüğü, Doğan Kitap İstanbul 2007. Sarı Zeybek Erdal, Şemdinli'de Sınırı Aşmak, Ümit Yayıncılık Ankara 2006. Yavuz Turan, Çuvallayan İttifak, Destek Yayınları İstanbul 2006. Kitabın sonu. 10 Aralık 2007. Sayfa 323.